Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bir mülakat aktaracağız. Tuğba Şeker hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın 3. bölümünü paylaşacağız. Buralar bırakılıp da Afrika'ya gidilir mi başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Bir müddet sonra da bendenizin sağlık imtihanları başladı. Tükürük bezimde bir tümör olduğu tespit edildi. İyi huylu mu, kötü huylu bir tümör mü diye kontrol için Türkiye'ye geldik. Hocamızın yanına gidip durumu anlattık, dua istedik. Hocamız yine, "Kızım hiç korkma, telaş etme. Oradaki hizmetlerin bereketiyle temizleneceksin, hiçbir şeyin kalmayacak," dedim. Ameliyata girdim, çok stresli bir şekilde patoloji neticesini beklemeye başladık. Kötü sonuç çıkarsa bir anda hayatımız değişecek. Tedavi için Türkiye'ye dönmemiz, yeniden ev ve iş düzeni kurmamız gerekecek vesaire. 10 günde çıkması gereken patoloji sonucu bir türlü çıkmıyordu. Bu sonuç bekleme sürecinin ne denli zor olduğunu ancak yaşayan bilir. 21 gün sonra netice çıktı. Doktorumuza gittik. Sonucun temiz çıktığının müjdesini verdi. Tabii çok sevindik. Sonucun neden bu kadar geç çıktığını sorduk. Doktorumuz, "Tümörün şekline ve durumuna baktığımızda tamamen kötü huylu gözüküyor. Ben bu duruma bakarak bunun tamamen kötü huylu kanser hücresi olarak gördüm. Ama patoloji sonucuna bakıyoruz, sonuç temiz çıkıyor. Biz ikna olmadığımız için tekrar tekrar tam 3 kere patolojiye gönderdik. 3 seferde de temiz çıkınca ikna oldum. Bu yüzden size geç haber verdik," dedi. Sevinçle Osman hocamızın yanına gidip müjdeli haberi verince hocamız yine, "Hizmetiniz bereketiyle Allah selamete çıkardı. Evladım, yeter ki siz orada hizmete devam edin ve o hizmeti kendinize bir nimet bilin. Oradaki kadar hiçbir yerde hidayetlere vesile olma imkanınız bulunmaz. Türkiye'de ne kaldı, sokakların halini görüyorsunuz," dedim. Bunun gibi birçok ciddi ve uzun sağlık imtihanları atlattık orada. Nasıl ihlasla hizmet ediyorsanız, Cenab-ı Hak sizi en zor imtihanlarla sınamış. Her defasında da hizmetin bereketini göstermek için selamete çıkarmış maşallah. Gerçekten hocam öyle oldu. Her zor imtihanımızda hizmetle Allah'a sığındıkça Allah darlıklarımızı selamete çıkardı çok şükür. Afrika, Burkina Faso hizmeti gerçekten de çok zor. Ülkenin şartları da zor olduğu için sağlık imtihanlarında eliniz kolunuz bağlanıyor. Ancak bu zorlu coğrafyanın manevi ikramları da bol. Şimdi burada okuyucularımız sizin her türlü zorluğunuzda selamete çıkmanıza vesile olan hizmetlerinizi merak edeceklerdir. Biraz da hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Evet, tabii bahsedelim. 12 yıldır Burkina Faso'da hizmetteyiz. Artık kendimi Burkinalı gibi hissediyorum. Orada yaşadığım her zorluk beni adeta oraya bağladı diyebilirim. İlk gittiğimde alışamadığım, zorlandığım her husus artık benim normalim oldu elhamdülillah. Ben doğduğum ve çocukluk yıllarımı geçirdiğim İzmir'de, 10 yıl gençlik yıllarımı geçirdiğim Ankara'da 8 yıl, kurs hayatı ve evlendiğim ilk yılları geçirdiğim İstanbul'daysa 8 yıl yaşadım. Hayatımın geriye kalan en uzun yıllarını, yani 12 yılımı ise Burkina Faso'da geçirdim. Bir insan bu kadar uzun seneler boyunca bir ülkede yaşayınca ve aktif olarak o bölgenin insanlarıyla bir arada olunca artık o coğrafyanın insanı gibi oluyor. Oranın kültürüne, dokusuna, havasına alışıyor. Hatta Burkinalı çalışma arkadaşlarım bana Madame Odrago Şeker Tuğba derler. Bu ülkede çok yaygın olarak kullanılan soyadlarından birini bana Fahri olarak verdiler. Kimi zaman Burkinalı arkadaşlarımdan daha çok Burkina'nın yollarını, sokaklarını bilirim. Burkina'da sabah 7.30'dan akşam 17'ye kadar devam eden yoğun bir tempoda Burkinalı arkadaşlarla birlikte çalışıyorum. 8 yıllık aktif hizmet hayatının içinde 5 senedir anaokulu ve ilkokulumuzun koordinatörlüğünü ben yürütüyorum. 312 öğrencimiz var. Geldiğimiz günden itibaren Medine Kız Lisesi derslik binası, Türk Lojmanı, Posapa Vakıf binası, Vayavuya şehrinde bir anaokulu, köylerde 100'den fazla mescit ve son olarak da Burkina'nın en büyük ve yüksek kapasiteli ilkokulunu inşa etmek nasip oldu. Ülke modern dünyadan çok uzak yaşıyor. İnternet yok, elektrik çok kısıtlı. Bizim Wi-Fi'miz daha bu sene bağlandı. Su sürekli kesiliyor, hastalık çok. Gerçekten orada hizmetten başka tutunacağınız hiçbir dünyevi cazibe yok. Osman hocamız her geldiğimizde bize, "Kızım hizmete tutunun," diye nasihat ediyor. Gerçekten bunalınca çıkıp gezip nefes alacağınız hiçbir yer yok orada. Ama kendimizi hizmete adadığımızda bütün maddi manevi sıkıntılarımız çözülmeye başlıyor. Biz İstanbul'a izne gittiğimiz bir zamanda ailece çok büyük bir sıkıntıyla imtihan oluyorduk. Afrika'ya dönmemize de az zaman kalmıştı. Gitmeden hocamızla görüşelim dedik ve randevu aldık. Randevu saatinden evvel Üsküdar sahile indik. Tabii mis gibi deniz havası ve boğaz manzarası. Aklımıza Afrika'nın tozlu, hastalıklı havası ve kötü şartları geldi. Şu tertemiz deniz havası ve güzelim boğaz manzarası olan şehir bırakılır da Afrika'ya gidilir mi diye eşimle konuştuk. Bu hadise olduğunda gidişimizin 3. senesiydi. 1 saat kadar sonra Osman hocamızın yanına gittik. Hocamız 1 saat evvel eşimle sahilde konuştuklarımızı kelimesi kelimesine aynısıyla bize tekrar ederek, "Aman evlatlarım, işte burada sahile inip denize, manzaraya bakıp da buralar bırakılıp da Afrika'ya gidilir mi demeyin. Oradaki hizmetin size, sizin de o hizmete ihtiyacı var," dedim. Bu hatırayı sık sık eşimle birbirimize hatırlatırız. Her Üsküdar sahile indiğimde bu söz mutlaka aklıma gelir. Biraz da Afrika hizmetlerinden bahsedebilir misiniz? Hüdayi Vakfı, Afrika kıtasının 15 ülkesinde aktif olarak hizmet veriyor. Biz de Burkina Faso'da 12 yıldır hizmet ediyoruz. Vakfımızın kreşten üniversiteye ve yaygın eğitime kadar her kademede eğitim hizmetleri var. Hüdayi Vakfı, insanları sadece maddeten değil, manen de doyuruyor. Eğitim, kültür, maddi ve manevi yardım her alanda hizmet halindeyiz. Özellikle Burkina Faso'da eğitim alanındaki hizmetlere daha çok önem veriyoruz. Çünkü eğitim alanında çok fazla desteğe ihtiyacı olan bir ülke. Bizim yaptığımız eğitim çalışmaları bu yüzden ülkede çok büyük yankı uyandırdı. Mesela bizim kız ve erkek Medine İmam Hatip liselerimiz var. Biz ilk hizmete başladığımızda bu okullar vasat bir eğitim veriyordu. Bu yüzden bu okullara ilgi çok azdı. Zaten ülkede şöyle bir algı vardı. Müslümanların okullarında başarı yoktur. En başarılı okullar Hristiyan Katolik okullarıdır. Bu yüzden birçok Müslüman aile çocuklarını o okullara gönderirdi. Bu okullar çocukları Hristiyan olmak şartıyla aldıkları halde ama okusunlar, hayatlarını kurtarsınlar diye Hristiyan olmalarına göz yummak zorunda kalıyorlarmış. Biz okullarımızda bu algıyı değiştirmek için eğitimde %100 başarı hedefi koyduk. Bugün elhamdülillah bu hedefimize ulaştık. Ülke geneli bütün sınavlarda hem kız hem erkek liselerimiz en yüksek başarıyı elde etti. Biz Türkiye'deki İmam Hatip eğitim modelinin aynısını oraya taşıdık. Hem dini hem de fenni ilimlerin alınması ülkede büyük bir ses getirdi. Artık Burkina Faso'da Medine okulları biliniyor. Bu başarı Müslümanlara büyük bir özgüven getirdi. Her yıl binlerce öğrenci başvuru yapıyor. Biz sadece her sınıftan 2 sınıf alabiliyoruz. Başarımız o kadar dikkat çekti ki Hristiyan velilerimiz de var. Zaman içinde evlatları kendi arzularıyla Müslüman oluyor elhamdülillah. Bizim başarımızdan haberdar olan 100'den fazla Müslüman okul, bize de bu eğitimi sistemi öğretin, bizim okullarımız da başarılı olsun diye bize başvurdular. Bunun üzerine vakfımız İslami Okullar isimli bir federasyon kurdu. Okullar ara tatillere girdiğinde bütün bu eğitimcilere eğitimcinin eğitimi adında hizmet içi seminerler veriyoruz. Bu 100 adet okul bizim modelimizin aynısını okullarında uygulamaya başladı. Elhamdülillah eğitimlerimiz, okullarımız ve hizmetlerimiz burada bir marka haline geldi. Rabbimize sonsuz hamdolsun. Geleceğin söz sahibi gençlerini böylece yetiştiriyoruz. Birçok öğrencimiz doktor oldu. Bizimle irtibatları hala devam ediyor. Lisemizi bitiren birçok öğrencimiz üniversite için Türkiye'ye geliyor. İş hayatına atıldıklarında da çok başarılı oluyorlar. Girişimcilik ödülü alan öğrencilerimiz var. Her kursta rehberlik eden, parmakla gösterilen Müslümanlar olarak topluma güzel örnek oluyorlar elhamdülillah. Bunun dışında İbn-i Sina Hafızlık Okulumuz var, Şehbal Kursumuz var. Şehbalimiz Burkina'nın en çok rağbet gören hanım okulu oldu. Şehbalimizin yaklaşık 1000 talebesi var. Buralarda yetişen genç kızlarımız, hanımlarımız mezun olunca evime gideyim, oturayım, dinleneyim demiyorlar. Hemen kendi bölgelerinde bir şehbal açıyor ve birçok hidayetlere vesile oluyorlar. Biz hemen hemen her hafta bu kızlarımızın açtığı şehballere gidiyoruz. Bazen hayret ediyorum, bu kadar imkansızlık ve zorluk içinde öyle gayret ediyorlar ki insan kendi yaptığı hizmeti sorgulamadan duramıyor. Erkek üniversite öğrencilerine ve köy imamlarına yönelik Erkam yurdumuz var. Hepsi birer Mus'ab bin Umeyr olmak üzere yeni Müslüman olmuş kişilerden seçilen imam adayları burada eğitim görüyor. Bu gençler 3 yıl sonra mezun olunca köylere imam ve tebliğci olarak vazifelendiriliyorlar. Köy köy, belde belde gezip Allah'ın dinini tebliğ ediyorlar. Bu gençlerimiz 100 ayrı köyde 23 bin kişinin hidayetine vesile oldular. Bu iman edenlerin çoğu da putperestlikten hidayete erenler. Burkina Fasolların en büyük özelliği İslam'ı büyük bir aşk ve heyecanla yaşamaya gayret etmeleri. Yeni ilkokul binamız yapıldı ve hizmete açıldı. Bu sene başı itibarıyla şu an Burkina Faso'nun en modern teknolojileriyle donatılmış en büyük ilkokul binası olarak hizmet veriyor. Bu okulların öğretmenlerinin bir kısmını da Gülistan kursumuzda yetiştiriyoruz. Yine Faslı Bahar'da eğitim almış kızlarımız da burada bizim eğitim kadromuza dahil oluyorlar. Elhamdülillah, Hüdayi ruhunu buraya taşımanın derdi içindeyiz. Çünkü burası Fransa sömürgesi. Sömürge deyince sadece yeraltı kaynaklarının çalındığını düşünmeyelim. Bu insanların her hakkı çalınmış, eğitim, barınma, sağlık, ticaret ve maddi manevi bütün zenginlikleri. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla mülakat burada nihayete eriyor. Tuğba Şeker hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın "Buralar bırakılıp da Afrika'ya gidilir mi?" başlıklı 3. bölümünü paylaştık. Halime Demireşik imzasıyla Şebnem Dergisi'nde yer alıyor bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı "Yaratan Rabbinin Adıyla Oku" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Saatler sonra kaynaşmış bilgiyle açığa çıkan tek bir hücre olduğumda ebeveynimin tohumlarından ortaya çıkmış yeni bir kainattım. İçimde kütüphaneler dolusu bilgi vardı. Beni ortaya çıkaracak bu bilgiler saç kılından çok daha ince bir ip yumağına sıralanmıştı. Bu sırlı yapıda sayılamayacak kadar çok işleme ait komutlar vardı ve bunlardan birisiyle taşınmıştım sağlam karargahıma. Sırası gelen emirlerle yapılması gereken işlemler devreye giriyor, her an yeni bir safhaya doğuyordum. İlk anıma göre epeyce şekil değiştirmiştim. Benzerimden onlarca hücre yapılmış, bunların bir kısmı kenara doğru göç etmeye, bir kısmı şimdiden şekil değiştirmeye, ortalarında bir boşluk oluşturmaya başlamışlardı. Sanki tek taş bir yüzük olmuştum. İhtimamla yeni yerime konmuştum. getirildiğim noktada ucu açılmış damarlardan sürekli ihtiyacım olan gıdalar damlatılıyordu beni hayata taşımak için. Bu biraz iptidai, ilkel görünse de bir müddet sonra yerini profesyonel bir sisteme devredecek, gıdamı, atık maddelerimi, aşılarımı, hormonlarımı, minerallerimi vesaire her şeyimi taşıma işini bu yeni nakliye sistemi üstlenecekti. Şimdiki işim o zaman gelene kadar buradan damlayanı emmekti. Göç eden hücrelerim üstlenecekleri vazifeye göre şekil değiştirmeye, ekileceğim toprağın iç tarafına doğru ilerlemeye başlamışlardı. Maden işçileri gibi derinlere iniyor, karanlıkların içindeki esrarengiz safhalarımı geçireceğim yere sımsıkı tutunmanın hazırlıklarını yapıyordum. Etle tırnaktan daha sağlam bir bağlanmanın ön çalışmasıydı bu. Asılıp tutunma, emme, yapışma safhasındaydım. Donuk bir kan pıhtısı gibiydim. Buraya nutfeden taşınmıştım. Hatta nazil olan ilk ayet-i kerimede de vardım. Hücrelerimin bir kısmından mükemmel bir sanat harikası olarak ben doğacaktım. Bir kısmından da 40 hafta boyunca bana yol arkadaşlığı yapacak olan eşim. Fedakar bir şekilde her türlü ihtiyacım için aracılık yapacak olan bu eş, gelişmiş bir hayat destek ünitesinden çok daha karmaşık işleri üstlenecekti. İkimizin de atası aynı hücre olmasına rağmen bazı hücrelerin benimle yollarını ayırmış, farklı bir yapıya dönüşmüşlerdi. Hangi ilim ve iradeyle beni hayata bağlamayı seçmişlerdi? Onsuz hayata tutunamayacağım bu sistemin sadece bana hizmet etmek için var olması, büyük bir aşkla buna kendini adaması, vazifesi bitince de ortamdan hiçbir varlık iddiasında bulunmadan çekilecek olması bana hangi mühim derslerin telkinini veriyordu? Minicik bir hücre topluluğunun göstereceği bu fedakar hizmeti almak için hangi bedeli ödemiştim? Meccanen bir bedel ödemeden ücretsiz sahip olduğun nimetler bunlarla sınırlı da değildi. İlk anımdan itibaren sayamayacağım kadar çok lütuflara mazhar olmuştum. Yokluktan varlığa taşınmıştım. Bir hiçken muhatap alınmıştım. Kullukta taltif olunmuştum. Benim bir sahibim vardı, başıboş değildim. Bir hadıkım vardı, mahluktum. Sonradan ortaya çıkmış, atılmış, değersiz bir sudan var edilmiş, iki hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuş, aciz bir zerreydim. Türlü safhalardan geçmekte, durmadan şekil değiştirmekte ve habire sefer etmekteydim. Bunun hep böyle sürmeyeceği, bir safhada ölürken diğerinde dirilmemden belliydi. Muvakkat konaklarımdan geçişlerimi tamamladıktan sonra asıl yurduma ulaşacaktım. Bedelsiz ikram edilenlerin sorgu sualine de işte o zaman muhatap olacaktım. Getirildiğim karargah, sarp dağların arasında yumuşacık yastıklarla döşenmiş bir gıda deposuydu. Azığımın tam da tükendiği zamanda burada misafir edilmiştim. Yeni mekanım şefkatle bağrına basmıştı beni, bir anne gibi. Nasıl bir çekirdek toprağa gömülür ve içine yazılan sırlar dalına, yaprağına, çiçeğine, meyvesine kadar fahş olursa, ben de kudret kaleminin alnıma yazdığı kaderin ortaya çıkacağı gün için gömülmüştüm. Errahim olan tarafından mümbit toprağıma, tıpkı bir tohum gibi. Devasa bir çınar, yok kadar bir çekirdekten nasıl doğuyorsa, öylece doğacaktım atılmış bir damla sudan, nutfeden, alakadan ve mutkadan. Zamanı geldiğinde alemlerin süsü ve ziyneti hem de göz bebeği olarak verecektim meyvemi. Elbet bir tohumun ağaca dönüşmesi de emek, zahmet ve gayret ister. Sanat harikası olarak doğacağım gün için beni türlü safhalardan geçiren bir tohum gibi ihtimamla, şefkatle sarıp sarmalayan şu fedakar hücre topluluğu olabilir miydi? Bir zaman sonra işi bitip ortamdan çekilecek olan. Ya da içinde geçireceğim 40 haftayı bir sabır tesbihi gibi boynuma dolayan sağlam karargahım. Yoksa gelişimi büyük bir hasretle beklerken iştiyakla gün sayan ebeveynim mi bu yolculuğumun çilesinden bir haber olan? Zahmetsiz rahmete nail olarak meccanen lütuflara gark oluyor, her adımda durmadan ikramlanarak handan hana konduruluyor ve sultanlar gibi sefer ettiriliyordum. ayağım sürçse merhametle ellerimden tutulur, pusulamı şaşırsam hemen yoluma koyulurdum. Yitip gitmeme asla müsaade edilmez, uçurumlardan düşürülmez, kurda kuşa yem edilmezdim. Bu ana gelinceye kadar cümle tehlikelerden muhafaza edilmiş, nice badirelerden emniyetle geçirilmiş, tam azığım bitti derken şefkatle yakalanıp yumuşacık bir bağra basılmış. Zengin bir sofraya oturtulmuştum. Şimdi karşılıksız verilen ikramlarla büyütülüyor, en şekilsiz hallerden çıkarılıyordum. Önce tek bir hücreydim, sonra durmadan çoğalan hücreler. Derken tek taş bir yüzüğe benzedim. Ardından içi su dolu bir lastik top. Belli belirsiz bir çiğnem et olacağım günler pek yakın. Karanlıkların içinde çeşitli safhalardan geçeceğim. Sonra en güzel şekilde bezeneceğim. Başlangıçta orantısız olan vücut yapım en mütenasip, uyumlu hale getirilince bir sanat harikası olarak arz-ı endam edeceğim. Kendime hem hayretle hem ibretle bakıyordum. Daha doğrusu anı yaşıyordum. Hem okunmaya namzet sırlı bir kitaptım, asırlarca okunsam sanki hiç bitmeyecek, hem de önümde sırlı kitaplar vardı, okusam da tükenmeyecek, hem kendimi okumalıydım, hem kainatı, hem de hiç durmadan değişen hadisatı. Anlaşılan zaruri bir mektebin talihli bir talibiydim. Tepeden tırnağa acziyet içindeydim, ancak içimde hummalı faaliyetler vardı. Bu halimle sessiz sedasız mikro bir kainattım. Nice ikramlarla beni bu günlere getiren, ne hücrelerimin farklılaşmasıyla oluşan eşim, ne 40 haftayı geçirecek olduğum muvakkat yuvam, ne de izdivaç kucaklarında beni büyüteceklerini bile bilmeyen ebeveynimdi. Beni yoktan var edip en güzel surette ortaya çıkaran, türlü nimetlerle aciz kuluna ikramda bulunan, alemleri emrime amade kılan yüce bir sultan, bir ve tek, hem eşsiz hem benzersiz, muhtaç olmayan, bilakis her şeyin kendisine muhtaç olduğu, doğmayan, doğurmayan, hiçbir şeyin kendisine denk olmadığı en güzel isimlerin sonsuz kudret ve azametin sahibiydi. En evvel sahibimi tanımalıydım. Onun kudreti karşısında hiçliğimi anlamalıydım. Her işe onun adıyla başlamalı, her şeyi onun adıyla okumalıydım. Nereden geldim, kimin mülkünde yaşıyorum, yolculuğum nereye, farkına varmalıydım. İlahi huzura yüz akıyla varacak, yüce divanda beni utandırmayacak bir ömür dosyası hazırlamalıydım. Hasılı, işim gaflete gelmeyecek kadar mühimdi. Tahsilimi doğru dürüst yapmalıydım. Her zerremden ibret almalı, her halükarda şükretmeli, gafil olduğum her anıma istiğfar çekmeliydim. Değerli dinleyenlerimiz, Yaratan Rabbinin Adıyla Oku başlıklı Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de sizinle Şemnem Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.